Sevgili Emre Selçuk.
Sevgili Melih Kavukçu, Kaçık Prens'e hoş geldiniz efendim.
Yeniden sahnelere döndük. Stüdyolarımıza döndük. Ben şeyden, evin mutfağından, sen evin mutfağından.
Evimizin mutfağından
çekildik. geçtiğimiz hafta çok güzel bir organizasyon olmuştu. Evet. Orada onunla ilgili bir iki değerlendirme yaparız dedik bugün.
Aynen.
Ondan sonra da katılamayan arkadaşlar için onda kaydını aldık. Bu kaydın sonunda onu da ekleriz dedik.
Aynen. Geçtiğimiz haftaydı. Aslında normalde 3 haftada bir yeni bölümümüzü çekmeye çalıştığımızı düşününce 3. hafta geçtiğimiz haftaydı.
Tabii.
Ama geçtiğimiz hafta canlı bir podcast kaydı yapmış olduk. Başta Burçin Acar olmak üzere Power FM'e teşekkür edelim organizasyonları için.
Çok şeydi hakikaten. Hani ben mesela organizasyonun içinde değildim. Dışarıdan katıldım. Ama o aşamada çok nasıl diyeyim profesyoneldi yani.
Kesinlikle
hani,
öyleydi. Yani her dakikası
geçiş,
her dakikası öyleydi. Düzenledikleri bir podcast festivali vardı ve bizi de davet etmişlerdi sağ olsunlar.
Evet.
Ve o festival kapsamında sevgili Burçin Acer'in moderatörlüğünde hem podcast'imizin arka planını tartıştık. Sahne arkasında neler oluyor? Hem de Burçin Acer'in bize verdiği bir konuyu 15 dakikalık canlı podcast'te.
Canlı bir podcast yaptık. Ama dediğim gibi çok böyle hani sen olur ya şeyde haberlerde çıkar uluslararası kongreler falan gibi. Öyle bir hava aldım ben. Hani günün sonunda bir şey imzalandı mı? Ne bileyim karbon emisyonunu düşüreceğiz. En azından dinleyiciler olarak.
Deklarasyon, podcast deklarasyonu.
Podcast deklarasyonu imzaladınız ya. Herkes daha az araba kullanacak bak katılanlar.
Valla bir öyle deklarasyon bir imzalanmadı ama hissine yani sen Skype aracılığıyla yurt dışından katıldın tabii.
Evet.
Ben oradaydım fiziksel olarak. Hissine %100 katılıyorum. Yani birinci dakikasından yani stüdyoya girdiğimiz andan itibaren o kadar profesyonel ve o kadar herkesin kendini verdiği tüm Power ekibi kendini o kadar vermişti ki sağ olsunlar. Çok güzel, çok bizi doyuran ve mutlu eden bir şey yaşadık hakikaten.
Neden? Burçin Hocam eskiden de şeydi, ben hatırlıyorum onun ta Menemen zamanlarında biz.
Tabii, üniversite öğrenciliğimizden.
Evet evet, o da çok kaliteli programdı yani. Ondan sonra devamı çok gelmedi. İşte o ekip dağıldı.
Ardından falan. Da anladığım kadarıyla Burçin şu an hani hakikaten Power'ın sahne arkasındaki en önemli isimlerinden, direktörlerinden biri.
Vallahi helal olsun. Tekrar da teşekkür ediyoruz.
Aynen.
Tebrik de ediyoruz. Kaliteyi hiç bozmamış son 15-20 yıldır.
Hep aynıymış hakikaten.
Hep aynı devam ediyor.
Onun dışında dinleyicilerimize de teşekkür edelim. Dinleyicilerimizle ilk defa yüze tanışmış oldum ben.
Gerçekten.
Sen sahneden onlara hitap ettin tabii Skype aracılığı ama ben bizim seansımız başlamadan önce sahne arkasında dinleyicilerimizle sohbet etme şansı buldum. Sağ olsunlar zahmet edip gelen dinleyicilerimize. O da çok keyifli oldu hakikaten.
Olmuştur tabii.
Yani neleri sevmişler, neleri sevmiyorlar, neleri bekliyorlar falan soruları vardı bazılarının. Her biriyle ayrı ayrı sohbet etmek çok keyifli oldu gerçekten.
Ha, bu podcast işi hani gerçekten Türkiye'de ne kadar yaygın. Ben o zaman da bir bizimkini biliyorum. Yani 3-5 tane biliyordum. 3-5 tane biliyordum. Hani şimdi daha da iyice koptum da. Hani belli ki çok popüler olmaya yönelik.
Evet
hani,
evet.
Böyle festival ihtiyacı doğduğuna göre.
Aynen ya, 10-12 tane çok bilinen podcast vardı. Yani tüm festivalin tamamı. Bir de biz vardık diyebilirim.
yani insanlar nasıl buluyorlar mesela? Onunla ilgili bir şey konuşuldu mu? Yani çünkü o kadar fazla şey var ki şu anda. İşte herkesin YouTube kanalı var.
Evet, evet.
İşte
evet.
Makyaj yapanından tut, işte komplo teorileri bilmem ne, Güngören'de İsrail devleti kurulacak. Anladın mı? İyice mikro artık hani. iyice mikro. İşte bizim apartmanda İsrail devleti kurulacakmış falan. Hani herkes bir geçmiş karşısına mikrofonun şeyin hani
kesinlikle
o kalabalıkta.
Öyle. Evet yani sıyrılabildiği aynen. Sıyrılabildiğimiz
olmuş,
için sıyrılabildiğimiz için dinleyicilerimize teşekkür etmemiz lazım. Yani anladığım kadarıyla izlenen yöntemler farklı. İşte promosyonlar, reklamlar, sosyal medyada şeyler, kendilerini tanıtmalar falan. Biz de onları elimizden geldiğince bizim yaptığımız daha çok sosyal medyadan ama mesela bizim özelimizde senin de canlı yayında söylediğin gibi yani insanların birbirine söylemesi. Kaçık Prens var, biz dinliyoruz, siz de dinleyin şeklinde.
İlk kim bulmuş? Hani ilk dinledik.
Kim bulmuş onu ben de bilmiyorum. Ha. İlk dinleyicimiz kim?
Bizim çevre eşraf dışındaki ilk şey evet. Acaba kim diye dinleyici.
Yani o anlamda o yayılmadan çok memnunuz hakikaten. Hani sizlerden her hafta gelen ya da hemen her gün gelen mesajlarda da aslında onu görüyoruz. Yani ben dinledim, çok sevdim. İşte arkadaşlarıma, eşime, dostuma tavsiye ettim. Mesela Mutlu abimizin hafta içi gönderdiği mesaj. Bir dinleyicimizmiş sağ olsun. Biz de onunla e-posta yoluyla tanışmış olduk. Bizden çok daha büyük. Yani 16-17 yaş var aramızda. Ama büyük bir heyecanla dinlemiş ve tavsiye etmiş etrafına. O şekilde ilerliyor herhalde. Evet sağ olsun var olsun. O şekilde ilerliyor herhalde benim anladığım. Yani diğer gruplarda da benim sezinlediğim o oldu. Bu yani, anlamda hazır diğer gruplardan da konu açılmışken şey de güzel oldu. Gerçekten diğer podcast sahipleri de sohbet etmek güzel oldu. Girişimci muhabbeti eski podcastlerinden Türkiye'nin mesela onlarla bir ayaküstü sohbet etme şansı yakaladık. O da çok keyifli oldu hakikaten.
Peki mesela en eski şey hangisiydi? Biz 2014'te başladık.
Biz 2014'üz. Yine... 2011 girişimci muhabbeti benim bildiğim. Öncesini bilmiyorum. Ama anladım. 2011'de girişimci muhabbeti herhalde ilklerinden biri diye tahmin ediyorum.
Anladım.
Dolayısıyla biz de aslında çok yenicelerinden sayılabiliriz. Biz de 2014'te başladık. Ve yani hani şaka maka bak 5. sezona gelmişiz şimdi.
Tabii. Peki diğerlerinde sıklık mesela bizim yüzümüzü kafamızı önümüze eğdiren iki konudan biri.
Evet. Yani bazı podcastler hakikaten çok tempolu bu işi yapıyorlar. Yani haftada ikiye kadar gideni var. Herhalde bizim bir tane dinleyicimiz bize pideci serkeşliğinde bölüm çıkartıyor bunlar gibi bir yorum yapmış. Tam hakikaten o. Bize en herhalde eleştirdiği nokta oymuş. Çok da gülümsetti sağ olsun var olsun. Bizim evet kafamızı öne eğdiren o. Yani 3 evet. Haftada falan ya da ayda bir kere ancak yapabilmemiz.
Evet. Onu pideci serkeşliği de sert almış. Evet. Ama işte arttırmaya çalışınca da şimdi bir de onu da konuşmuştuk. Şimdi biz içimizden geldiğince burada bir çok bir profesyonel bir şeyimiz yok. Hani ciddiyetle yaklaşıyoruz. O ayrı. Tabii, hani evet. Sen gerçekten bütün şeyleri hani herhangi bir işte ne bileyim araştırmayı sunmuyorsun. Eledikten sonra
evet.
En artık güvenilir arkasında durabileceğimiz şeyleri sunuyorsun. O yani içeriğin hazırlanışı açısından o konuda evet. Hiç şeyimiz yok.
Yani programın birazdan dinleyicilerimize sunacağımız kaydın ilk yarısında onun aynı ayrıntılı da bahsettik zaten hani nasıl hazırlıyoruz. Evet. Orada hiçbir sıkıntımız yok. Doğrusu.
Orada sıkıntı yok. Öteki kısım artık hani bu bizim işimiz olmadığı için bilmiyorum bu işten işte ekmek kazananlar var mı oradaki ekipte? O da mesela çok konuşuldu.
Galiba profesyonel olarak bu işi yapanlar var.
Anladım.
Yani bize yalnız çok ısrarla soruldu. Yani bir şey bekliyor musunuz? Yani hem dinleyicilerimiz sordu hem yayın sırasında moderatörümüz bir karşılık bir kazanç bekliyor musunuz gibi sordular yani bize.
Abi o niye durumumuz yok gibi bir intiba mı oldu ya? Hani bir tek mikrofonumuz var dedik. O çok mu şey oldu?
Öyle acaba bir... yiyecek yemek bulamıyorlar mı? Açlar mı bunlar? Açıktalar mı gibi?
O evet yani.
Bizim için o hakikaten acaba? Şey yapıyor. Yani bir yandan işlerimizin olması belli bir sıklığın üzerine çıkamamamızın sebebi.
Evet.
O anlamda da sabrı için dinleyicilerimize çok teşekkür etmek lazım.
Peki daha şey yapanlar var mı? Gerçekten işte stüdyo yaptı, profesyonel bir yere
evet,
kapanıp...
Evet, anladığım kadarıyla bazı gruplar bu işi stüdyoda yapıyorlar.
Şimdi mesela şimdi arkadan çocuğun bağırışı geliyor. Ondan önceki bölümlerde hanım tabakları yerleştirdi çıngır çıngır. Öyle bir tatlı bir amatörlüğü de var o işin, bizim kısmın. Ama o da sanki bir ekstra sempatik atıyor diye inanmak istiyorum ben.
En azından ümit edelim. Belki ilk evet. Seferlerinde hani her program olsa şey yapabilir.
Tabii.
Dinleyici
tabii.
De yani artık diyebilir.
Tabii.
Ama yani elden geldiğince biz de standart tutmaya çalışıyoruz ortamı.
Evet abi yani.
Yani içeriği de ortamı da.
Bu kadar oluyor işte sonuçta.
Bu
İşte
da Deniz'in gün... ilk katılışı oldu yalnız podcast'te diye tahmin ediyorum.
Daha öncekilerde yolluyorum şeye. Mesela geçen haftaki canlı yayın olduğu için İsviçre'yi okumaya yolladım ki bir 40-45 dakika gelmesin. Orada eğitime yurt dışında devam etsin diye. Orada bir sıkıntımız olmadı.
Evet.
Ama ara sıra tabii oluyor sonuçta.
O da yavaş yavaş büyüyor. Evet. Şimdi ne yaptık? Vallahi hemen aklımıza gelen herkese de teşekkür ettik. Bir benim teşekkür etmek istediğim ilk İstanbul'a geldiğimiz andan bütün oraya girene ve canlı yayın boyunca seyirciler arasında bizi eşlik eden iki de eski öğrencimiz, şimdiki arkadaşımız vardı yanımızda. Deniz Hazal ve Deniz Can. Onlara da buradan teşekkür edeyim.
Evet.
Yani Gül'le birlikte, içerik danışmanımız Gül'le birlikte yani bizi karşıladılar, oraya götürdüler ve son dakikaya kadar bizimle birlikte oldular. Onlara da çok teşekkür edelim. Yavaş yavaş dinleyicilerimizi o zaman canlı bölümümüzle, yani canlı bölümümüzün banttan versiyonuyla baş başa bırakalım o zaman istersen.
Evet.
15 dakikası yani moderatörümüz Burçin Acer'in aslında liderliğinde oldu. İlk 15 dakikasında bize sorular sordu. Programı nasıl yapıyoruz? Altyapısı ve arka planı nedir diye. Daha sonraki 15 dakikasında da bize verdiği bir konuyu canlı podcast olarak
orada
tartıştık.
Canlı yayında bir yanlış anlaşılma olmuştu. Ben konuyu yanlış anlamıştım. Onunla ilgili de şimdi spoiler da vermeyeyim ama.
Evet evet, sürprizi bozmayalım. Nasıl? Hepsi kaydedildi. Yani sonra, uncut versiyonu gönderdi bize Burçin. En ufak bir şey yok.
Daha sonraki biraz araştırma yaptım sonra tabii şeyden, mahcubiyetten. dünya ortalaması 4,5 dakika. Türkçe 3'ydi. Hani zaten
bir dakika,
15
istatistikleri tekrar verelim. Dinleyici anlayacak onun ne olduğunu kaydı dinleyince.
Dünya ortalaması 4,5 dakika. Türkiye ortalaması 3,7 dakikaymış.
Tamam.
15 dakikalık bir formülümüz olsaydı zaten gerçekten bu sefer ücretsiz olarak sunmazdık. Çünkü o servet değerinde bir bilgi büyük ihtimalle.
Evet. Bu sürenin neyin süresi olduğunu.
O süreyi birazdan kaydı dinleyenler anlayacaklar.
Evet. Efendim, mutlu dinlemeler. Bugün biz erken veda ediyoruz size. Evet. Ve geçen hafta Power stüdyolarında gerçekleştirdiğimiz canlı kayıtla baş başa bırakıyoruz. Tüm kayıtları, yani tüm katılan podcast gruplarını powerapp.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Ama Kaçık Prens'in kaydı hemen birkaç saniye sonra bu bölümün bir parçası olarak karşınıza çıkıyor. Bir sonraki bölümümüzde
görüşmek üzere.
Aynen. Yeni bir konuyla görüşmek üzere. Sizi
keyifli dinlemeler o zaman.
Aynen. Geçen haftaki kaydımızla baş başa bırakıyoruz.
Konuklarımızın adı
Kaçık Prens.
Evet. Mahsus söylemedim, bunu söylesin diye.
Doçent Doktor Emre Selçuk burada kendisi. Hemen sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınızla. Kaçık Prens ekibinin diğer üyesi Melih Kavukçu'ya Kanada'ya bağlanacağız. Çok havalıyız bugün. Skype'la her yere bağlanabiliyoruz. Şimdi Kanada'ya bağlanacağız. Bu arada Gül Günaydın, Kaçık Prens ekibinin içerik danışmanı. O da burada. Nerede şu anda görmüyorum ama evet, orada. Aslında 3 kişilik bir ekipten bahsediyoruz. Ve işte Melih Kavukçu karşımızda. Kanada'ya bağlandık. Canlı yayında.
Herkese merhabalar.
Merhaba.
Merhaba Melih.
Abi nasılsın, ne yapıyorsun?
İyiyim valla. İkinci defa bu programı yapacağız.
Evet evet.
Sayesinde.
Öyle mi? Onun da sebebi şuydu. Biz eskiden işte komşudan internet alırken sistem desteklemiyordu. Başkasını alınca olmuyordu. Sadece sesi destekliyordu. İlk defa, yok ikinci defa böyle karşılıklı yapacağız. Ama benim şu şey olmamış kulaklık içi ya. Bayağı bu...
Gayet şey... iyi gözüküyorsun. Böyle teknik bir hava var yani.
Yok hocam, teknik değil. Bayağı otobüste yaşlılara falan yer vermeyen şey olur ya, ergen. Bir de şöyle bakayım, başka tarafa bakayım bir de. Hiç konuyla ilgisi yokmuş gibi.
Şu an tabii buyurun. Söyleyelim, Kanada'da sabah 9 muydu? 9 civarı.
Evet.
Yani sizi bayağı sabahın köründe karşımıza aldık, davet ettik. Kırmadınız şu an, karşımızdasınız. Kaçık Prens ekibi burada kalabalık olarak bir sohbette bulunacağız. İlk önce şunu merak ediyorum. Siz bu saat farkıyla nasıl yapıyorsunuz bu işi? Yani akşamları mı bağlanıyorsunuz? Gece mi? Nasıl oluyor bu iş?
Şöyle. Şimdi ikimizin de çalışırken günlük hayatta şöyle bir farkı var. Ben sabahları iyi çalışıyorum. Akşamları felaketim. Çok kötüyüm. Melih de sabahları çok iyi çalışamıyor. Ama akşamları çok iyi çalışıyor. Ve maalesef saat farkı nedeniyle benim akşamımda onun gündüzünde yapmak zorundayız bu programı.
Peki periyot neydi sizin? Yani ne kadar sürede bir araya gelip podcast üretiyorsunuz?
Abi orada hep söz veriyoruz biz. 2 haftada bir yapacağız diyoruz. Yeminler içiyoruz falan ama hiç gene yani o periyot kendi kendine birazcık şey yapıyor, belirliyor yani iş güç durumu. Onun dışında işte günlük koşturmaca falan filan derken mesela geçen yani 3. haftamız bitmiş son şeyden beri. Doğru. Öyle bir gene sözümüzde duramadık ama hani tekrarlandığı için artık bu bir şey oldu. Nasıl diyeyim? Standartın haline geldi. 2 haftada bir olsa belki dinleyici birazcık şey olacak yani hani ne oldu size? Yoksa işler daha profesyonelleşiyor mu gibi bir kaygı olacak. Yok aynı amatörlükte devam ediyoruz.
Peki aslında biz sizi tanıtırken radyoda da işte psikoloji üzerine diye başlıyoruz. Ama diyoruz ki işte günlük hayat rutinimizde aslında yaşadığımız olaylara biraz siz profesyonel açıdan bakıyorsunuz. Ben kişisel olarak biraz bazen sizi dinlerken böyle bir seans alıyor gibi hissediyorum. Eğer konu tam beni yakaladıysa tamam diyorum. Çok güzel, konusunda uzman, psikolog, şu bu. Yani bir seans alıyor gibi hissediyorum. Siz bunu yaparken ne düşünerek kurguladınız Kaçık Prensi? Ya tam bir ders gibi değil, bir muhabbet gibi aynı zamanda.
Evet, yani bir sohbet gibi kurguladık. Amaç şu, yani hepimiz daha mutlu yaşayalım, daha sağlıklı yaşayalım. Yani isteğimiz bu hepimizin. Psikoloji biliminde de bu konuyla ilgili birçok veri var. Birçok araştırma bulgusu var. Bunları yani günlük hayatta sohbet edermiş gibi karşılıklı konuşalım ve herkesin anlayabileceği, herkesin katılabileceği bize bir ortamda, bağlamda insanlara yayalım istedik.
Peki, şimdi içerik danışmanı dedik. Bu sistem nasıl yürüyor? Siz konuları önceden belirliyorsunuz, sonra danışmana soruyorsunuz, danışman onaylıyor ve konuşun mu diyor. Nasıl oluyor o iş? Bize mekaniği anlatır mısınız?
Şimdi şöyle, Melih'in söylediği gibi hani birkaç yıldız bir araya denk geldiğinde bir bölüm yapma şansımız oluyor. İşte Melih seyahat etmiyor, benim iş programım izin veriyor. Tamam bir bölüm yapalım diyoruz. Ondan sonra hani ne konuşalım? Hani günlük hayatında insanlara nasıl destek olabiliriz? Hangi konudan gidelim? Bir konu belirliyoruz. Ardından ben o konuyu Gül Hoca'yla tartışıyorum. Ama Melih'le konuyu belirledikten sonra bir daha bir iletişim kurmuyoruz.
Abi zaten şöyle bir şey var. Şimdi konu belirleme dediğin şey de sizden bir fikir geliyor. Benim ona karşı bir fikir üretme şeyim çok olmuyor. Çünkü işte biz aynı bölümde okuduk ama 2003'te mezun olduktan sonra Emre bu alana kaydı. Ve biz bu podcast'te 2014'te başladık. Hani benim o aradaki 11 yılı kapatmak gibi bir... Hani o yüzden bir hazırlığım da olmuyor. Belki anlaşılıyordur bazı şeylerde. İşte Gül'le onlar içeriği... şey yapıyorlar, hazırlıyorlar. Sonra biz başlıyoruz. Ben genellikle sorularımı gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Yani aslında Emre'ler beni eğitirken hepimiz faydalanmış oluyoruz. Yoksa öyle bir hazırlık işte ne bileyim sen şunu sorarsın ondan sonra şunu yaparız böyle bir hazırlığımız olmuyor. Dahası ben mesela program bittikten sonra da dinlemiyorum o podcast'ı. Çünkü o zaman işte bir hata buluyorsun, şey yapıyorsun. Diyorum ki olan oldu zaten. Bu kayda girecek. O yüzden hani bazı kısımları editliyor mesela Emre. Ne konu? O sizdeki kısım bütün konuşulan değil. Biz bizim bir radyocu geçmişimiz olmadığı için ara sıra ayarımız şaşıyor. Özellikle benim hani çünkü Emre en azından ders de veriyor. Bir insana hitap şeyi de var. Benim işim daha çok işte dokümanlarla olduğu için çok iletişimim de yok ki açıkçası insanlıkla. O yüzden karşında muhatap bulunca konuştukça konuşuyorum. Onların bir kısmını kesmek zorunda kalıyoruz. Yayınlanamayacak olduğuna kanaat getiriyor. İşte
edit kısmını kim yapıyor? Siz mi yapıyorsunuz?
Emre yapıyor.
Ben yapıyorum. Ama garanti veririm sizdeki kısım güzel kısım.
Öyle
yani
mi?
Tabii de dinlenilebilir kısım sizdeki kısım.
Peki edit bir program kullanıyorsunuz? O konuda daha önce var mıydı ilginiz alakası, yoksa podcast'ten sonra
mı? Hiçbir ilgim alakam yoktu benim. Yani yapmak istediğim şeyi Google'a yazıyorum. Yanına da bedava indir diye yazıyorum. Birkaç software indirdikten sonra hani en işe yarayanla edit edip elden geldiğince, zaten kayıtların amatörlüğü de onu gösteriyordur yani.
Peki etkileşim olarak, yani şimdi bu podcast'i daha çok yaymak için neler yapıyorsunuz? Siz çünkü işin bilimsel tarafında da varsınız, istatistik, araştırmalar, bunların içindesiniz. İşte bu podcast'i kimler dinler, kimlere ulaşmalıyım diye bir beyin jimnastiği yapıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz bu konuda?
Valla o konuda çok bir çalışmamız olmadı. Hatta biz bu kadar açıkçası dinleneceğinden de şey, biz kendi kendimize yapmaya başladık. Dedik ki en fazla eş dost dinler. O yüzden ilk bölümlerde zaten isim falan veriliyor. Hani bayağı kişilere yönelik. Sonra gördük ki hiç tanımadığımız insanlardan mailler gelmeye başladı. Dedik ki işte sen tanıyor musun? Hayır. Sen tanıyor musun? Hayır. Ne oluyor? Hani nereden buldular? Bizi nasıl buldular? Gerçekten benim hala aklımın almadı. Hani o kadar fazla podcast var, o kadar fazla, eskisi gibi değil. Şimdi herkesin bir YouTube kanalı da var. Yani bir şey bulmaya çalışmak zor. Orada nasıl bulundu, nasıl dağıldı? Onu gerçekten şeyini tam olarak oturtamadık biz de, matematiğini. Ama belli ki sevildi. Devam ediyor.
Bu belli ki'nin bir istatistik karşılığı var mı? Sizin hayatınız verilerle geçiyor.
Evet, evet. Yani kaç kişiye ulaşıyor? İndirme şimdi rakamlarımıza bakıyoruz. Hani birileri dinlediğinden emin olmak istiyoruz. Tek girdi aslında o. Ha bir de şu var. Nitel olarak Melih'in söylediği. Sabah, her sabah uyandığımda hani maillerimizi kontrol ettiğimizde gelen dinleyici mailleri. Oradaki evet, etkileşim de hakikaten geçtiğimiz yıllar içerisinde bir sürekli dinamik bir karşılıklı etkileşim platformu oldu bizler için.
Peki şunu hatırlatalım seyirciler için, bir canlı podcast yapacağız ve bence çekici bir konu var. Mutlu bir ilişki için 15 dakikada 3 öneri, gayet güzel, gayet çekici. Bu konuda beyin jimnastiği de yapabiliriz. Siz de sorularınız varsa, orayı görmekte bazen zorlanıyoruz. Mikrofonu alıp konuşmaya başlarsanız size döneriz ve sorularınızı da kendilerine iletiriz. Şimdi hani biz tanıtırken psikoloji temelli diyoruz. Sizin de artık bu konuda geri dönüşlere bakarak bir tahlil yapmanız olasıdır. Nasıl gözüküyoruz biz yani psikolojik açıdan sizi dinleyenler, genel olarak yeni dönem gençliği, takipçileriniz, evet, sağlıklı mıyız bu konuda?
Bir tanesiniz. Harikasınız. ya bir farklılıklar var. Yani nesiller arasında. Ama yani aldığımız geri bilimler çok kibar. Öyle bir mi? Nesil. Bir şey üzerinde sebat etmek konusunda bazen şüpheleri ve sıkıntıları olan bir grup. Onunla ilgili bayağı bir program yaptık. Bir de tabii teknolojik gelişmeler vesaire, yepyeni bir çağdayız. Yani şimdi birazdan ilişki konuşacağız. Kendi eşlerimizi seçmeye ne zaman başladık? 50 senelik bir geçmişi yok bile. Yani dolayısıyla çok farklı bir sosyal değişimin içerisinden gelen bir nesille etkileşimimiz var. Bir de bizim yaş grubumuzda da dinleyicilerimiz var. Dolayısıyla biz de onlardan öğreniyoruz. Yani bazı sorular üzerinde konuştuğumuz şeyler bizzat dinleyicilerin bize ilham verdiği konular aslında.
En çok neyi merak ediyorlar? Yani şimdi bir ilişkilerden konuşacağız. Tabii ki bu banko bir konu. Banko. Yani ilişki hayatımızda sorunlar nasıl çözeceğiz? Başka neleri merak ediyorlar? Neleri istiyorlar sizlerden?
İlişkiler dışında düşünelim. Enteresandır. Şeyle ilgili çok soru alıyoruz. Yani işte ben çok kaygılı bir insan mıyım?
Evet evet, stres.
Stres. Yani hakikaten stresle nasıl başa çıkacağım? Bunu nasıl hayatımda daha yönetilebilir bir hale getireceğim? O da ikinci en çok aldığımız soru.
İlişkiler ve stres. Kanada'da durum böyle mi? Aynı mı?
Vallahi yani dediğim gibi burada çok havalar soğuk. Şu an eksi 18 derece.
Eksi 18.
kim ne yapar ne eder çok herkes kendi hayatının içinde ama genel olarak burada daha nasıl diyeyim kapalı. Mesela benim gözlemlediğim bir şey bu, bizim iki kere Bilkent topluluğuna gitmiştik. Şimdi iki tane tanımadığın adam gelmiş. Oda içerisinde bir sürü tanımadığın insan var. Hani bizimle ilk işte soru soracak olan var mı diye ilk başladığımızda şey bekliyordum ben. İşte nasıl karar verdiniz? Daha böyle genel sorular. Yani aldığımız soruların %80'i bayağı artık özelin özeli. Hani hiç kimseden çekinilmeden gerektiği noktalarda mesajlar okundu. İşte o bana bunu yazdı, şu şunu böyle hani... Ya bu kadar açık yürekli olmak bana çok şey gelmişti. Hani hem çok takdir ettiğim hem çok ilginç gelmişti. Mesela benim gözlerim oydu. Çok şeyler, hani iletişime açık bir kitlemiz mi var diyeyim ya da yeni nesil mi öyle diyeyim.
Peki orada podcast takip ediyor musunuz Kanada'da? Yani biz şimdi Türkiye'de bu sene farkındalığın daha çok arttığını düşünüyoruz. Daha çok dinleyici var, podcast'ı anlatırken eskisi kadar zorlanmıyoruz. Orada takip ediyor musunuz podcastleri? Nedir durum?
Yani burada takip edebildiğim işte daha şey konumla ilgilileri açıkçası. Hani kendimi geliştirmek değil de işte benim alandaki ekonomidir, ne bileyim hukuktur ya da bu işte uyum dediğimiz compliance alanlarında daha profesyonel olarak da takip ediyorum. Onun dışındakilere çok vaktim olmuyor. Zaten işte yeni çocuk oldu. O da bütün her şeyi değiştirdi yani. Şimdi şikayet etmiş gibi olmayayım. İleride siz bunu kaydına koyacakmışsınız.
Evet.
Bulur dinler falan ama o bayağı şey denklemi bayağı etkiledi yani.
Kaç yaşında ya da yaş?
10 aylık. 10 aylık. Evet.
Biz ilk yaptığımız Skype bağlantısında arkadan sesleri geliyordu. Kendisini görmedik şimdi, ama.
Şimdi şey olmasın diye, bu BBC gibi olmasın diye... Yani bayağı uzaklarda şu anda yani.
Peki, şöyle yapalım. Bu biraz önce bahsettiğimiz canlı podcast konusu zevkli bir konu ve seyircilerin de evet, içine girebileceği bir konu. Oradan bir çıkış yapalım, bir başlayalım. Mutlu bir ilişki için 15 dakikada 3 öneri. 15 evet, dakikada 3 öneri. Yani bu önerileri aldığımız zaman mutlu bir ilişki için iyi bir adım atmış olacağız pratikte.
Amaç o.
Amaç o. Başlayalım.
Tamam.
İsterseniz karşılıklı görmek
öyle
için
olsun,
buraya da geçebiliriz.
Hem de bizim için de farklı olur. İlk defa evet, yüze bakarız. Şimdiye kadarki daha alışık olduğumuzdu.
Evet, sadece sesle.
Ne haber abi, nasılsın?
İyilik abi ya. Ne olsun işte. Bildiğin. Şimdi burada şey yapmayayım. Abi şöyle bir sıkıntı var. Ben ilk başta konu alındığında yanlış not almışım. 15 dakikada mutlu bir ilişki için 3 öneri diye almışım. O yüzden benim hazırlığım bambaşka bir yani çok ondan şey yapmayalım. Hani ben başlarım diyordum. Hiç öyle değilmiş. Sen başla, ben şey yapmaya çalışayım. Orada şimdi Burçin Bey söyleyince mutlu bir ilişki için 15 dakika bizim süremizmiş yani. Ben onu koşturup şey yapamadım. Sen başlarsan evet, devam etmeye çalışalım.
O zaman uzun süreli bir evet, ilişki için.
Uzun süreli ama bizim süremiz 15 dakika.
Bizim süremiz 15 dakika. 3 tane öneri. Vallahi birincisi bana sorarsan abi, eşlerin birbirine duyarlı davranması. Yani benim eşimi eğer mutlu bir ilişki yaşayacaksam bana duyarlı biri olduğunu hissetmem lazım. Bu ne demek biliyor musun? 3 tane belki şeyi var bunun, ayağı var diyebilirim. Birincisi, eşimin beni anladığını hissetmem lazım. Yani eşiniz sizi anlamalı. Onu nasıl hissettireceksiniz? Yani seni anlıyorum demekle belki olmayabilir ama bir şeyi paylaştığınız zaman, pozitif bir olay olabilir, negatif bir olay olabilir. Eşiniz sizinle konuşurken hakikaten dikkatle dinlemek ve hatta sorular sormak. Yani ne oldu? Orada sen ne dedin? Bu acaba niye olmuş gibi? Gerçekten olayın içerisindeki gerçekleri net olarak kavramaya çalıştığınızı hissettirmek ilk adım için başarı. Anladığını hissettikten sonra eşinizin sizin ona değer verdiğinizi de hissetmesi lazım. Yani duygularına ve görüşlerine değer verdiğinizi hissetmesi lazım.
Bunu onu nasıl hissettireceğiz hocam?
Onu nasıl hissettireceğiz abi? Ben kestirmeden söyleyeyim. Taraf olacaksın abi. eşinin yanında yer alacaksın. Yani olay sıcak sıcak anlatılırken negatif bir olaysa tamam içinizden belki şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ya burada belki çok da iyi davranmamış. Başka türlü bunu yönetebilir. Ama o sonraki mesele.
Kriz abi zaten
ilk sıcaklıkta çok iyi anlıyorum seni. Ben de olsam aynısını yapardım. Herkes olsa aynısını hisseder diyeceksiniz ve %100 yanında yer alacaksınız.
Bunu konuşmuştuk zaten bir şeyde. Hani hanımcılık evliliği uzatır dedik. Hanımcılık mutlu hayatın şeyi dedik. Bunlar hep konuşuldu yani tabii.
Tabii. Yani ya da güzel bir şeyse, farklı bir örnek vereyim. O güzel başarı mesela, bir şeyi başardığından bahsetti. Onu hak ettiğini vurgulayacaksınız. Hakikaten bu işe çok emek vermiştin, çok mutlu oldum senin için diyeceksiniz. Yani değer verme, ilk sıcak anda %100 yanında olma. Sonra düşünürsünüz hani başka şeyleri ama ilk olarak hep yanında olacaksınız. Üçüncü adım, eşinizin sizi duyarlı algılaması için onunla ilgilenmek. Yani şimdi anladınız, görüş ve duygularını da takdir ettiniz, değer verdiniz. Bir sıkıntı varsa bunu birlikte aşacağınızı söylemek mesela. Ya da sizden somut bir destek istiyorsa ben ne yapabilirim ya da ben şu şekilde destek olabilirim demek. Veya güzel bir şey paylaşıyorsa sizle, o zaman da o mutluluğu beraber paylaşmak. Bu bence anlamak, değer vermek ve ilgilenmek, duyarlılığı oluşturan üç temel ayak. Birinci bence önerimiz bu Melih.
Anladım abi. Gerçi bu zaten %70-80'ini şey yapar. Hani
yapar.
Sadece ilkini sağlayan o bile alır yürür yani.
Kesinlikle. Onun dışında iki öneri daha hakkımız var. Ben ikinci sıraya şunu yazarım. O insanla birlikte yaşadığınıza minnet duymak ya, şükretmek. Ve bu duyduğunuz minneti de ona ifade etmek. Yani iyi ki varsın hayatımda demek. Şimdi bunu söylemesi kolay, yapması zor. Yani onu nasıl hissedeceksiniz? Kısa yoldan bence verebileceğimiz öneri şu. O insan hayatınızda olmasaydı, hayatınız neye benzerdi bir onu düşünmek lazım. Yani çoğu zaman şey yapıyoruz. Fark etmiyoruz onun getirdiği lütfu. Yani nasıl olsa yanımızda, her şey çok güzel. Acaba o olmasaydı hayatım neye benzerdi? Mesela ben düşünüyorum, söyleyemeyeceğim bir şeye benzerdi yani burada. O hissi yakaladığınız zaman bunu ifade etmesi de peşinden geliyor. Bu da benim söyleyebileceğim ikinci önerim.
Şu ana kadar gördüğüm benim hep iletişimle ilgili. Yani evet. Hep bir komünikasyon halinde. Tamam anladın, o biraz daha belki pasif ama onu karşı tarafa göstermezsen gene işte belki şükrediyorsundur içinden ama gene bu karşı tarafa hissettirilmezse çok da bir anlamı olmuyor gibi.
%100.
Yani sen kendi içinde yaşadığında kalıyorsun. Anladım. Yani sağlıklı bir komünikasyon şeyi.
%100
bir iletişim bu.
Bu ilk iki önerinin iletişim ve destekle ilgili olmasının sebebi şu. Ortalamada biz insanlar bu işi beceremiyoruz. Yani biz ortalamada iyi destek sağlayamıyoruz. İyi iletişimde zorlanıyoruz. Bunun da nedeni biraz egosentrik olmamız. Yani dünyayı kendi gözümüzden görüyoruz. Empati kolay olan bir şey değil. Ama güzel haber, öğrenilebilen, geliştirilebilen bir şey. Yani her dakika umut var. Üçüncü önerim şeyle ama, davranışla ilgili, iletişimden ziyade. Bence mutlu bir ilişki için beraber yeni şeyler denemek lazım.
Abi onu ben de eklemişim. Ortak şeylerimizden bir tanesi. Onu ben de eklemişim. Ama ya sen seninkini anlat. Ben benimkini anlatmayayım.
Şimdi hayatınızda yeni şeyler denemek bir kere bir kişi olarak sizi mutlu eder. Aslında teşekkür etmek, minnet duymakta da öyle. Yani teşekkür edilen de mutlu oluyor, teşekkür edenin de mutluluğu artıyor. Burada da yeni şeyler denemek bireysel olarak sizi mutlu eder, geliştirir. İlişkiyi de beraber bu yeni şeyleri yaparsanız canlı tutar. Ben böyle yeni şeyler deneyin deyince pek senin listedekini söylemiyorlar da insanlar şey diyor, dünyayı gezmek ya da memleketi gezmek diyor. Çok güzel yani, imkan varsa, zaman imkanı, finansal imkanlar tabii bu da yapılabilir. Ama illa böyle büyük projelere de girmeye gerek yok. Küçük hobiler beraber edinebilirsiniz. ne bileyim film izlemeyi seviyorsanız farklı filmler izleyebilirsiniz. Yürüyüş yapmayı seviyorsanız rotanızı değiştirebilirsiniz. Yemek yapmayı seviyorsanız ikinizin de denemediği bir tarifi deneyebilirsiniz. Rutinin biraz dışına çıkmak, hani hep diyoruz ya hayat çok hızlı akıp gidiyor falan filan. İlişkinin de çok hızlı akmasını biraz engeller, biraz yavaşlatır. Zaman daha yavaş akar, daha keyifli akar ilişkinizde de. Bu da üçüncü bence. Senin listeyle karşılaştırınca nasıl bir...
Hiç karşılaştır. Çok çok çok bambaşka şeyler. Ben çünkü isimler falan koymuşum. Hani iki tane öneri, bir tane isim vermişim. Ama bunları anlattığın zaman şimdi genellikle romantik ilişki üzerinden konuştuk ama şimdi evet. Düşünüyorum herhangi bir ilişki içinde bu üçü mesela iş yerinde bile ne bileyim hani çalıştığın arkadaşlarınla yani yargılamaktan ziyade ulan adamın bir sıkıntısı mı var? Neden bu kadar gergin? Müdür neden işte o da insan bir anlamaya çalışayım anladığımı göstereyim. Ya da işte yeni şeyler denemek deyince şey değil tabii hani ne bileyim bugün İK'ya bak yarın ben finanstayım. Ben ziyade şey olarak yani işte daha önce hiç ilgilenmediğim bir grupla birlikte yeni bir projeye girmek. Hem işe giderken biraz daha şeyinden çıkarsın ya da işte teşekkür etmek. Yani birisi sana bir işini hallettiği zaman hani tabii ki onun için maaş alıyor değil. Mesela bu uçaklardaki alkışlama olayı. Ben çok seviyorum. Hani baktığın zaman zaten adamın işi bizi düzgünce indirmek. Hani hem kendi sağlığı için hem işte onun için para alıyor. Ama o alkış büyük ihtimalle motive ediyordur. Hani belli ki hani iyi indik gibi. Hani bunu genele yaydığımız zaman bile toplumda çok daha rahat. Hani çünkü evde böyle olup evden çıktığın anda yeniden bu olayın olduğun zaman gene yürümez gibi geliyor. Yani kesinlikle. Hani bunu her alana.
Bana da gelenlenebilir gibi geliyor. Yani arkadaşlık ilişkileri olsun, iş ilişkileri olsun veya işte hayatınızda bir kere belki iletişimde bulunacağınız pilot olabilir ya da bir başka çalışan olabilir. Bunu genellemek çok faydalı olabilir.
Ya çünkü ben mesela burada da görüyorum otobüs şoförleri işte inerken insanlar teşekkür ediyorlar. Bana ilk çok garip gelmişti hani. Abi hani zaten rota belli. Orada duracağını biliyoruz yani. Hani çok çok büyük bir lütufmuş gibi. Ama gözlemledim ki işte orada çalışan adam gerçekten motive oluyor. Ve bekliyor yani.
Bizim ekibin aynen böyle bir araştırması var biliyor musun? Hiç bahsetmiş miydim sana? Ya da podcastlerde konuşmuş muyduk? Hatta bir araştırmacısı da burada. Dinleyicilerimiz arasında şimdi. Bizim Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nin servisleri vardır. Yani Bilkent'ten alır şehre götürür. Şehirden alır, Bilkent'e geri getirir. Orada ekibimizden arkadaşlarım sağ olsunlar şöyle bir çalışma yaptık. Şimdi otobüse binerken siz yolcusu olarak bir zarf alıyorsunuz. Diyoruz ki zarfın içinde ne yazıyorsa onu yapın. Yarısının yolcularının zarfında inerken iki kelime bir teşekkür etmelerini istiyoruz. Nasıl isterlerse edebilirler. Diğer yarısı da her zaman indiği gibi inin. Şoförle de konuşmayın. Ne oluyor biliyor musun? Şimdi sen şoför kısmını söyledin. Duraklarda otobüs duruyor. Orada da elemanlarımız var. İnenlere bir zarf daha takdim ediyoruz. Şu an nasıl hissettiğinizi bize söyleyin diyoruz. Şimdi şoförün mutluluğu bir artı. Teşekkür edenler de yolculuğun sonunda daha mutlu oluyorlar teşekkür etmeyenlere göre. Yani vallahi. İki tarafa
doğru konuşmuştuk galiba, evet.
Güzel bir trafik var. Yani ve bedava.
Bedava.
Dolayısıyla yani bunu entegre etmek lazım günlük hayatta.
Yani üç öneriyi her tarafa sanki taşırız gibi öyle alır mutlu götürürüz. İlişkiyi alır götürürüz ya. Alır. Bak, bu iyi oldu.
Sizin hayatınızda geçerli mi bu üç öneri ya da sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa mikrofonla katılabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz Kaçık Prens ekibine. Üç öneri yeterli oldu mu sizin için? Her şey yeter mi? Peki el kaldırırsanız size tekrar döneceğiz. Sizin podcast yapma hikayenizle şimdi içeriği anladık, nasıl oluşturduğunuzu anladık. Aşağı yukarı bir örnekte gördük. Bu şekilde gidiyor. Kayıtlarda da aslında Melih Bey'in biraz daha ilginç anlarda esprili çıkışları.
Kesinlikle öyle.
Sizin daha farklı, daha pozitif, daha dingin bir havanız var. Aynı şu anki gibiler. Yani daha önce dinlemediyseniz Kaçık Prens podcastlerindeki hava aynen bu şekilde. Peki teknik olarak nasıl sağlıyorsunuz? Mesela siz evde nasıl bir mikrofonla konuşuyorsunuz şu anda biz?
Oo. Hocam çok çok şeye bak göstereyim. Bütün yatırımı buna yaptık. Bütün yatırımı buna yaptık. Parayı buna gömdük. Hani bundan başka hiçbir şeyimiz şey tutturamadım ha. Sağımı solumu ha. Tamam. O oldu gibi. Zeytinlik sattık bunları aldık. Hani bu varımız yoğumuz bu yani. Gerçekten onun dışında Emre'nin işte okuduğu 11 yıl var. Benim başka bir katkım da yok. Sadece sabahları kalkıyorum. O da zaten kaldırılıyorum. 5 bugün dediniz işte 9'da kalktınız falan. 5'ten beri zaten görev başında görevimizi icra ediyoruz. O yüzden bütün şeyimiz bu. Bu hazırlanma konusunda da olabildiğince hazırlanmamaya gayret ediyoruz. Çünkü o zaman bir sanki bir şey eksik gibi oluyor. Fazla hazırlıkta. Ya da ben öyle hissediyorum. Biz bir kere bir şeye hazırlandık Emre hocamla. Sene 2001. Kesme çiçek diye bir sunumumuz vardı.
Öğrencisiyiz o zaman. Biz ikimiz de işletme mezunuyuz.
İşte, öğrencisiyiz. Bir hafta bir arkadaşımız daha var. Üç kişi buluşuyoruz ama bir ortaya şey çıkmıyor. Hep olay kaynıyor bilmem ne. Son gece Emre kendi başına bizim adımıza bir şey hazırlamış. Allah'tan eksik olmasın. Çünkü onun dışındaki ürün şey sunulacak gibi değil. Ben de dedim ki bari bir görselle şey yapayım. Konuya o kadar uzağım ki gittim saksı çiçeği aldım. Menekşe. Kesme çiçek de bu şey buketler falan olur ya satılan. Hani işte o dolmuş durakların orada falan. O yani kesme çiçek sektör o. Saksıyla gittim. Ana dedi ki bu. Emre dedi ki bu değil bizim sektörümüz. Hani güzel olmuş ama hani ondan beridir şey yapmaya özen göster. Hani hazırlandık mı bir sıkıntı çıkıyor illaki.
Bir de doğaçlama olmasını seviyoruz. Yani tabii ben arka planda bir hazırlık yapıyorum. Yani o araştırmaları bir gözden geçiriyorum. Yani orada kaliteli bilgi, tekrar edilmiş bilgi. Yani size vereceğimiz bilginin güvenilir bir şekilde üretilmiş olduğundan emin oluyoruz. Ama ondan sonra Melih'le hiç konuşmuyoruz ve nereye giderse sohbet oraya doğru evriliyor.
Sizin teknik ekipman nasıl?
Aynısından kampanyayla aldık. Bir alana bir bedava şeklinde aldık. Onun dışında ben de evdeki mutfak masasında oluyorum genelde. Skype üzerinden Skype'la bağlanıyoruz. Ve o şekilde çekiyoruz.
Bitiyor ve sonra editliyorsunuz.
Ufak bir edit ondan sonra da...
En çok trafiği siz de iTunes'dan mı alıyorsunuz? Ya da en çok geri dönüş?
Galiba oradan alıyoruz ya. Yani kanallara göre ayırabilen bir istatistiğimiz yok. Server'ı sağlayan servis sağlayıcı onun için ekstra para istedi. Biz en ucuz abonelik kısmındayız. Orada sadece toplam rakamı görüyoruz. Ama şunu fark ettik. Yani geçmişe doğru döndüğüm zaman iTunes'a yüklemeye başlayınca podcast'i bir yükseliş oldu ve o yükseliş düzenli olarak devam etti. Tahminimiz iTunes'dan en çok trafiği aldığımız.
Peki yaymak için neler yapıyorsunuz? Mesela öğrencileriniz biliyor mu hepsi sizin podcast kaydettiğinizi, yayınınızı dinliyorlar mı?
Dinleyen önemli bir kısım var. Hepsi biliyor mu? Şimdi her anlattığımı da pek bilmiyorlar. Yani söylesem de unutulabilir. Dolayısıyla ama 3 aşağı 5 yukarı derslerde lafı geçiyor. Sağ olsun bazı meslektaşlarım da derslerinde bahsediyorlar. O bir kanal oluyor bizim.
Siz yaymak için ekstra bir çaba harcıyor musunuz? İşte sosyal medyayı şöyle kullanalım, işte belki meetuplar yapalım. Yani bu işi yaymak için bir çaba ya da bir plan var mı?
Çok planlı bir şeyimiz olmuyor. Hani zaten genellikle dinleyen eğer fayda görüyorsa o arkadaşına tavsiye ediyor. Hani daha organik ilerliyor bizde evet. İşler.
Sosyal medya hesaplarımız var. Bölümden bölüme yeni bölüm çektik şunun hakkında. Buyurun gelin dinleyin diye söylüyoruz.
Bir muştu atıyoruz ama hani sonrasında şey yapmıyoruz onu.
Ya da zaman zaman hani yazılı basında vesaire bizim podcast'ten bahseden bir haber varsa onu tekrar biz de sosyal medyaya taşıyoruz.
Peki anladım.
Ama hemen hemen yaptığımız bu.
Çok yaymak için ekstra bir çaba sarf etmiyorsunuz. O zaman siz bu bağışlarla ilgili hani işi mali açıdan yürütmekle ilgili bir kaygı yaşıyor musunuz? Yani bunun sürekliliğiyle ilgili bir kaygınız var mı?
Mikrofonların garanti süresi ne durumda?
Mikrofon abi bir de bilgisayar hani bir şey oluyor. O da zaten almak gerekiyor. Yani onun dışında zaten şeyimiz yok çok.
Şaka bir yana yani şundan mutluyuz. bilginin demokratik bir şekilde paylaşılması hoşumuza gidiyor. Yani bunu tamamen bedava tutacağız. Ve ekmeğimizi kazandığımız başka işler olduğu sürece, ben ODTÜ'de öğretim üyesiyim. Melih de özel bir şirkette çalışıyor yıllardır. Kovulmadığımız sürece dinleyicilerimizden bir şey istemeyeceğiz. Yani ve dinleyen olduğu sürece de bu şekilde bölümlerimizi yapıp koymaya devam edeceğiz.
Peki, Kaçık Prens'i bizim platformumuzda, Power aplikasyonda da dinleyebilirsiniz. Hatırlatalım size. Melih Bey, çok teşekkür ediyoruz.
Sabah ben teşekkür ediyorum.
Bağlandınız.
Yok, estağfurullah.
Konuğumuz oldunuz. Tekrar son bir kez görecek miyiz Melih Bey, yoksa hemen bizi duydunuz değil mi? Ha, tamam.
Göreceğim. Buradayım.
Tekrar görüşmek üzere.
Sizinle teşekkür ediyorum. Beraber
Kaçık Prens ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan geldiler, Kanada'dan bağlandılar. Çok teşekkür ederim. Bizi çok mutlu ettiler.